Ayrım 10.
Hepsi de çocuk olan dört tutsak iyi görünüyorlardı. Hatta askerlerden biri 8 yaşındaki Ambrose Archer'a Kızılderililerin kendisine karşı nasıl davrandığını sorduğunda oğlan, Kızılderililerin yanında kalmakla kalmamanın kendisi için bir olduğunu söyledi. Daha bir süre konuşulduktan sonra Kızılderililerin Dumanlı Tepe'deki kamplarında kalmaları, bu arada 7 reisin Vali Evans ve Albay Chivington'la barış yapmak üzere Winkup'la birlikte Denver'a gitmeleri kararlaştırıldı. Çeyenleri Karı Kazan, Beyaz Antilop, Ayı Boğan ve Tek Göz temsil ediyordu. Arapoları ise Neva, Boz, Yaban Sığırı ve Notani. Evans ve Chivington'dan gelecek vaatlere kuşkuyla bakan Küçük Kuzgun ile Sol El, genç Arapolara göz kulak olmak üzere geride kaldılar. Kamptaki çeyenleri ise savaş başlığı bekleyecekti. Sırık reis Winkup'un süvari kervanı, 4 beyaz çocuk ve 7 kızılderili önderle 28 Eylül'de Denver'a vardılar. Kızılderililer içerisine tahta sıralar oturtulmuş ve katırların çektiği bir arabaya bindirilmişti. Kara Kazan büyük garnizon bayrağını arabalarının tepesine dikti. Denver'ın tozlu sokaklarından geçerlerken Birleşik Devletler bayrağı reislerin başları üzerinde koruyucu bir edayla dalgalanıyordu. Kafileyi görmek için bütün Denver sokaklara döküldü. Toplantı başlamadan önce Winkup bir görüşme yapmak amacıyla Vali Evans'ı ziyaret etti. Vali, Kızılderililerle ilgili konularda isteksizdi. Kendileriyle barış yapılmadan önce Çeyenlerin ve Avrupaların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Bu işlerle ilgili komutan General Samuel R. Curtis de aynı konuyu paylaşıyordu. Tam o gün Leavenworth Kalesi'nden Albay Chivington'a şu telgrafı çekmişti. Kızılderililer biraz daha acı çekinceye kadar barış yapılmasını istemiyorum. Sonunda Winkup Kızılderililerle görüşmesi için valiye yalvarmak zorunda kaldı. Peki ama barış yaparsak ben 3. Colorado müfrezesini ne yapacağım diye soruyordu Evans. Kızılderili öldürmek üzere yetiştirildiler ve Kızılderili öldürmeleri gerekiyor. Winkup'a düşman Kızılderililere karşı böyle bir müfrezenin gerekli olduğunu bildirmesi üzerine Washington'daki yetkililerin kendisine yeni bir müfreze kurması için izin vermiş olduklarını, şimdi barış yaparsa Washington'daki politikacıların kendisini yanlış değerlendirme yapmakla suçlayacaklarını anlattı. Daha doğudaki Güneylilere karşı savaşmaktansa sırtlarına üniforma geçirip güçsüz Kızılderililere karşı dövüşmeyi yey tutan Coloradolların Evans üzerinde siyasi baskısı söz konusuydu. Gene de binbaşı Winkup'un ricalarına dayanamadı Evans. Hem ne de olsa Kızılderililer yayınladığı bildiriye uyarak 400 millik yoldan gelmişlerdi. Denver yakınlarındaki Campbell'de yapılan toplantıya reisler Evans, Chivington, Winkup, başka bir takım subaylar ve konuşmacıların her biri sözünü kaydetmek üzere valinin emriyle Simon Wheatley katıldı. Vali Evans doğrudan doğruya konuya girerek reislere ne diyeceklerini sordu. Vali Evans'a Çeyen dilinde cevap veren Kara Kazan'ın konuşmasını kabilenin eski dostu John S. Smith İngilizce'ye aktardı. 27 Haziran 1864 tarihli bildirinizi görünce sorunu hemen ele aldım ve gördüğünüz üzere sizinle konuşmaya geldim. Binbaşı Winkup gelip sizi görmemizi önerdi. Onun bir avuç askerini izleyerek gözümüz kapalı geldik. Tek isteğimiz beyazlarla barışa kavuşmak. Sizin elinizi sıkmak istiyoruz. Siz bizim babamızsınız. Bir zamandır hep kara bulutlar içinde yaşıyoruz. Savaş başladığından bu yana gökyüzü daha da karardı. Yanımdaki bu yiğitler ne dersem yerine getirmeye hazırdılar. Rahat uyku uyumaları için halkımıza iyi haberler götürmek istiyoruz. Buradaki bütün asker reislerin barıştan yana olduğumuzu, barış yaptığımızı, bizi artık düşmanları olarak görmemelerini rica ederim. Buraya alavere dalavere yapmaya değil, sizlerle dobra dobra konuşmaya geldim. Yaban sığırlarına yakın bir yerde yaşamalıyız, yoksa açlıktan ölürüz. Buraya kendi rızamızla sizleri görmeye geldik. Kampa dönüp halkıma elinizi sıktığımı, Denver'daki bütün reislerin ellerini sıktığımı anlattığım zaman çok sevinecekler. Hatta birlikte yiyip içtikten sonra yaylalardaki öteki Kızılderili kabileleri de çok sevinecek buna. Evans şöyle cevapladı. Çağrıma hemen uymadığınız için üzgünüm. bizimle savaş halinde olan Sioux'larla ittifaka gittiniz. Kara Kazan şaşırmıştı. Bunu kim söylemiş olabilir size? Diye sordu. Kimin söylediği önemli değil, dedi Evans. Sizin tutumunuz bunu yeterince kanıtlıyor zaten. Hep bir ağızdan karşı çıktı reisler. Ama yanılıyorsunuz, biz ne Sioux'larla ne de başkalarıyla ittifak yaptık. Evans barış yapacak havada olmadığını belirterek konuyu değiştirdi. Beyazlar şimdilerde kendi aralarında savaşırken, diye sürdürdü konuşmasını. Onları bu topraklardan kolayca çıkarabileceğiniz kanısına vardığınızı öğrendim. Ama yanılıyorsunuz. Washington'daki büyük babanın yaylalardaki tüm kızılderilileri sürüp çıkaracak, hatta asileri ortadan kaldıracak kadar adamı vardır. Size hükümetin tarafına geçmenizi ve bana söylediklerinizi davranışlarınızla kanıtlamanızı salık veririm. Hem düşmanlarınızla birlikte yaşamanız, onlarla dostluğunuzu sürdürmeniz, hem de bizimle barış içinde olmanız kesinlikle mümkün değildir. Bu kez reislerin en yaşlısı Beyaz Antilop söz aldı. Söylediklerinizin her kelimesini anladım. Dediklerinizi yerine getireceğim. Bütün çeyenler gözünüzün içine bakmaktadır. Söylediklerinize kulak vereceklerdir. Beyaz Antilop bu ülkedeki bütün beyazların reisini görmüş olmaktan gurur duyar. Bunu halkına anlatacaktır. Washington'a gidip bu madalyayı aldığımdan bu yana bütün beyazları kardeş bildim. Washington'a gidip madalya alan başka kızılderililer de vardır. Oysa şimdi askerler elimi sıkacaklarına beni öldürmeyi kolluyorlar. Bu yola çıkan yeni askerlerin ben buradayken halkımı öldürmelerinden korkuyorum. Evans açıkça, evet bu kuvvetle muhtemeldir, dedi. Mektubunuzu binbaşı Winkop'a gönderdiğinizde, diye devam etti Beyaz Antilop. Binbaşı Winkop'un adamlarının kampımıza gelmeleri yaylım ateşinin ortasına atılmak gibi bir şeydi. Şimdi de bizim sizi görmeye gelmemiz böyle bir şey işte. Vali Evans, Plat Ormanı dolaylarındaki belli olaylar hakkında reisleri sorguya çekerken onlara bazılarının baskınlara katıldığını söyletmeye çalıştı. Fremont's Orchard'dan erzak yığınlarını kim çaldı, diye soruyordu. Sonra bu ilk yaz oranın kuzeyinde askerlerle ilk çarpışmayı kim başlattı? Bu soruyu cevaplamadan önce, diye karşılık verdi Beyaz Antilop dosdoğru. Bunun savaşın başlangıcı olduğunu ve nedeninin ne olduğunu bilmenizi isterim. İlk ateş açan bir askerdi. Kızılderililer 40 kadar at çalmışlardı, diye saldırıya geçti Evans. Askerler atları geri almaya gittiklerinde Kızılderililerin yaylım ateşiyle karşılaştılar. Beyaz Antilop bunu reddetti. Biju'dan aşağı iniyorlardı, dedi. Bir atla bir katır buldular. Buldukları atı birine geri verdiler, sonra katırı da geri vermek üzere başka birini arıyorlardı ki askerlerle Kızılderililerin Platin aşağılarında savaşa tutuştuklarını işittiler. Bunun üzerine korkuya kapılarak kaçtı hepsi. Peki Cottonwood'daki yağma kimin işi, diye sordu Evans. Sioux'ların, ama hangi çete olduğunu bilmiyoruz. Bundan sonra ne yapacak Sioux'lar? Bu soruyu Ayıboğan cevapladı. Bütün bu ülkeyi temizlemeyi tasarlıyorlar, dedi. Çok kızgınlar. Beyazlara mümkün olan en büyük zararı verecekler. Ben sizin ve askerlerinizin yanındayım. Sizin sözlerinize kulak asmayanlara karşı savaşmaya hazırım. Bugüne kadar ömrümde tek bir beyazı incitmedim. Hep iyilikten yana oldum. Beyazlarla her zaman dost olacağım. Bana karşı iyi davranabilirler. Ağabeyim İnce Ayı, beyazlarla olan barışı korumaya çalışırken öldü. Ben de aynı uğurda ölmeye hazırım. Artık tartışacak pek bir şey kalmadığından vali, Albay Chivington reislere söyleyecek sözü olup olmadığını sordu. Chivington ayağa kalktı. İri kıyım, geniş göğüslü, kalın enseli bir adamdı. Zamanının büyük bir kısmını madenci kamplarında papaz okulları kurulmasını örgütlemekle geçirmiş eski bir Metodist rahibiydi. Kızılderililer onu, gözlerinde müthiş bir çılgınlık parıltısı yanıp sönen sakallı kocaman bir yaban sığırı gibi görüyorlardı. "Ben büyük bir savaş reisi değilim," dedi Chivington. "Ama bu ülkedeki bütün askerler benim komutanım altında. Bütün beyazlara karşı olsun, kızılderililere karşı olsun, savaşma kuralım silahlarını bırakıncaya ve askeri otoriteye boyun eğinceye kadar savaşmaktır. Onlar, kızılderililer, binbaşı Winkop'a herkesten daha yakındırlar. Hazır oldukları zaman onun yanına gidebilirler." Ve böylece toplantı, reisleri barış yapıp yapmadıkları konusunda büyük bir duraksama içerisinde bırakarak sona erdi. Tek bir şeyden emindiler. Askerler arasına güvenebilecekleri tek gerçek dost Sırık Reis Winkop idi. Parlak gözlü Kartal Reis Chivington, Wing Kalesi'ne Winkop'un yanına gitmeleri gerektiğini söylemişti. Onlar da böyle yapmaya karar verdiler. Böylece Dumanlı Tepe'deki kampımızı bozduk. Wing Kalesi'nin 40 mil kuzeydoğusundaki kum deresine hareket ettik, diyordu George Bent. Kızılderililer bu yeni kamptan kaleye gidiyor ve binbaşı Winkop'u ziyaret ediyorlardı. Kale halkı da kısa bir süre sonra Kızılderililere karşı öyle dostça davranır oldu ki Arapolar bizden ayrıldılar, kalenin oraya indiler, orada kamp kurarak kaleden tayin almaya başladılar. Küçük Kuzgun ile Solel, Arapoların kendilerine ayrılan topraklarda yaban sığırı ya da başka av hayvanları bulamadıklarını ve av gruplarını Kansas'a geriye yollamaktan korktuklarını söyleyince Winkop onlara tayin çıkartmıştı. Chivington'un askerlerine verdiği son emri işitmişlerdi belki de. Karşınıza çıkan bütün Kızılderilileri öldürün. Winkop'un Kızılderilileri bu dostça davranışı çok geçmeden Colorado ve Kansas'taki askeri görevlilerin kendisine karşı tavır takınmalarına yol açtı. Hiçbir yetkisi olmadığı halde Kızılderili reislerini Denver'a götürdüğü için kınandı ve Lyon Kalesi'nde bazı işleri Kızılderililerin çekip çevirmesine göz yummakla suçlandı. 5 Kasım'da Chivington'un Colorado gönüllülerinden bir subay, binbaşı Scott J. Anthony, Lyon Kalesi'ne gelerek kalenin komutanlığını Winkop'tan devraldı. Anthony'nin ilk emirlerinden biri, Arapalara verilen tayının kesilmesi ve silahlarının istenmesi oldu. Kızılderililer yeni kale komutanına 3 tüfek, 1 tabanca ve 60 yay ve ok teslim ettiler. Birkaç gün sonraydı, bir grup silahsız Arapa, yaban sığırı postu karşılığında tayin almak üzere kalenin yakınına gelmişlerdi. Anthony nöbetçilere ateş açmaları için emir verdi. Kızılderililer dönüp kaçarlarken Anthony arkalarından gülüyordu. Askerlerden birine, kendisini çok kızdırdıklarını, onlardan kurtulmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi. Kum deresinde kamp kurmuş bulunan Cheyenne'ler, dostları Winkop'un yerine hiç de dost olmayan, kırmızı gözlü, ufak tefek bir asker reisin geldiğini Arapalardan duydular. Geyiklerin kızıştığı ay, yani Kasım ortalarında, Kara Kazan ile bir grup Cheyenne kaleye bu yeni asker reisi görmeye gittiler. Gözleri gerçekten de kırmızıydı, iskorpit hastalığından ötürü. Ama Kızılderililere dost göründü. Kara Kazan ile Anthony arasındaki toplantıda hazır bulunan birçok subay, sonradan Anthony'nin, Cheyenne'lere kum deresindeki kamplarına dönerlerse Lyon Kalesi'nin himayesi altında olacaklarına dair teminat verdiğini doğruladılar. Gene Anthony Kızılderililere ordudan kendilerine kış tayını dağıtmak için izin çıkıncaya kadar gençlerin doğuya, Dumanlı Tepe taraflarına yaban sığırı avına gidebileceklerini söyledi. Anthony'nin sözlerinden hoşnut kalan Kara Kazan, kendisinin ve öbür Cheyenne önderlerinin Arkansas'ın iyice güneylerine gitmeyi düşündüklerini, yakalarını askerlerden ancak böyle sıyırabileceklerini tasarladıklarını, binbaşı Anthony'nin sözlerinin kendilerini kum deresinde emniyette hissetmelerine yol açtığını söyledi. Kışı orada geçireceklerdi. Cheyenne temsilcileri kaleden ayrıldıklarında Anthony, sol el ile Küçük Kuzgun'a Lyon Kalesi yakınındaki Arapo kampını dağıtmalarını emretti. Gidin, karnınızı doyurmak için yaban sığırı avlayın, dedi onlara. Anthony'nin sertliği karşısında telaşa kapılan Arapalar toparlanıp yola koyuldular. Kaleden görülemeyecek kadar uzaklaştıklarında iki Arapo çetesi ayrıldı. Sol el çetesiyle birlikte kum deresindeki Cheyenne'lere katılmaya gitti. Küçük Kuzgun ise çetesiyle Arkansas ırmağını aştı, güneye yöneldi, kırmızı gözlü asker reise zerre kadar güvenmemişti. Anthony artık üstlerine, kaleden 40 mil kadar uzaklıkta bir Kızılderilisi çetesi bulunduğunu, takviye alıncaya kadar Kızılderililere göz açtırmayacağını bildirdi. 26 Kasım'da kaledeki tacir Boz Harmani'ye John Smith kum deresine giderek post alışverişi yapmak için izin isteyince binbaşı Anthony hiç beklenmedik bir şekilde yardımcı olmaya kalkıştı. Smith'e eşyalarını koyması için bir araba, sürücü olarak da Colorado topçusundan Air David Loderback'i verdi. Eğer Kızılderilileri kendilerini güvenlik içerisinde hissetmeye ve oldukları yerde kamplarını sürdürmeye ikna etmezse, kaleden bir tacirin ve ordunun barışsever bir temsilcinin varlığı ederdi. 24 saat sonra Antoni'nin Kızılderililere saldırabilmek için ihtiyaç duyduğunu söylediği takviye kuvvetleri Lyon Kalesi'ne yaklaşmaktaydı. Takviye kuvvetleri Albay Chivington'ın Colorado müfrezesinden, özellikle vali John Evans tarafından sırf Kızılderililere karşı dövüştürülmek amacıyla kurulan 3. müfrezeden seçilmiş 600 kişiden meydana geliyordu. Öncüler kaleye vardıklarında kalenin çevresini sardılar ve kimsenin dışarı çıkmamasını, çıkanı öldüreceklerini bildirdiler. Aynı sıralarda 20 kişilik bir süvari müfrezesi William Bent'in birkaç mil doğusundaki çiftliğine gitti. Bent'in evini kuşattı, giriş çıkışı yasakladı. Bent'in iki melez oğlu George'la Charlie ve melez damadı Edmond Gurrier kum deresinde Cheyenne'lerin kampındaydı. Chivington, Lyon Kalesi'ndeki subayların karargahına geldi. Binbaşı Antoni kendisini coşkunlukla karşıladı. Chivington hemen kafa derisi toplamaktan, kan dökmekten söz etmeye başladı. Antoni onun bu sözlerini şimdiye kadar aralarına dalmak için iyi bir fırsat kolladığını ve Lyon Kalesi'ne herkesin Chivington'ın Kızılderililere karşı girişeceği sefere katılmaya hazır olduklarını bildirerek karşılık verdi. Ne var ki Antoni'nin subaylarının tümü Chivington'ın iyi planlanmış kıyımına katılmaya yürekten istekli değildi. Yüzbaşı Silas Soule, Teğmen Joseph Kramer ve Teğmen James Connor siyah tencerenin barışçı kampına karşı girişilecek bir saldırının Kızılderililere gerek Winkop gerekse Antoni tarafından verilmiş vaadi bozacağını, bunun kelimenin tam anlamıyla bir cinayet olacağını ve bu kıyıma katılan subayların ordu üniformasına leke süreceklerini ileri sürerek karşı çıktılar. Chivington fena halde öfkelenerek yumruğunu Teğmen Kramer'ın yüzüne salladı. "Lanet olsun Kızılderililere yakınlık duyanlara!" diye haykırdı. "Ben buraya Kızılderilileri öldürmeye geldim ve Tanrı'nın göğü altında Kızılderilileri öldürmek için her türlü yola başvurmanın doğru ve şerefli bir iş olduğuna inanıyorum." Sol, Kramer ve Connor ya sefere katılacaklar ya da divanı harbe çıkacaklardı. Kendi kendilerini savunma dışında askerlerine Kızılderililere ateş açmaları için emir vermemeyi kararlaştırdılar kendi aralarında. 28 Kasım akşamı saat 8'de Antoni'nin askerlerinin de katılmasıyla sayısı 700'ü aşan Chivington'ın birliği dörderli kol halinde kaleden çıktı. Süvarilerin yanında 4 tane büyük dağ hoitzeri vardı. Duru gökyüzünde yıldızlar pırıl pırıldı, gece rüzgarı şiddetli bir ayaz getiriyordu. Chivington kılavuz olarak hayatının 50 yılını Kızılderililerin yanında geçirmiş olan 69 yaşındaki James Backworth'u seçmişti. Backworth'u bu iş üzerine almamak için yalvardı yakardı ama Chivington'ın askerleri Cheyenne Arapa kampına götürmeyi reddederse yaşlı adamı asmakla tehdit etti. Birlik yol aldıkça Backworth'un bulanık gözlerinin ve romatizmalı kemiklerinin kılavuzluğa elverişli olmadığı ortaya çıktı. Chivington, Spring Bottom yakınlarındaki bir çiftlik evinde mola verdi ve yatağından palas pandıras kaldırılan çiftçiye Backworth'un yerini almasını emretti. Bu çiftçi, William Bent'in en büyük oğlu Robert Bent'ti. Az sonra Bent'in üç yarı Cheyenne oğlu da kum deresinde bir araya geleceklerdi. Cheyenne kampı, kum deresinin neredeyse kurumuş bir yatağının kuzeyinde biratnalı biçiminde eğim yaptığı yerdeydi. Kara kazanın çadırı köyün ortalarındaydı. Beyaz antilopum ve savaş başlığının halkında ise batıda yer alıyordu. Kampın doğusunda Cheyenne'lerden hafifçe ayrılmış olarak Solen'in Arapa kampı görülüyordu. Üçte ikisi kadın ve çocuk olmak üzere hepsi 600 Kızılderili vardı yörede. Savaşçıların çoğu binbaşı Antoni'nin kendilerine söylediği üzere birkaç mil doğuda kamp için yaban sığırı avlamaktaydı. Kızılderililer mutlak bir güvenlik içinde olduklarına o kadar inanmışlardı ki kampın biraz uzağındaki at sürüsü dışında hiçbir yere gece nöbetçisi dikmemişlerdi. Saldırının ilk uyarısı gün doğumunda duyuldu. Toprakta uzaktan uzağa gelen nal tıkırtıları, "Bir çadırda uyuyordum," diyordu Edmund Gurrier. İlkin kampa doğru gelen bir sürü yaban sığırı olduğu yolunda konuşmalar geldi kulağıma. Bazıları askerlerin geldiğini söylüyordu. Gurrier hemen dışarı fırladı. boz harmaniye Smith'in çadırına yöneldi. Daha sonraları aynı yörede uyumakta olan George Ben, kamp içerisinde bağırıltılar, çağrıltılar, koşuşmalar duyduğunda hala battaniyesinin altında olduğunu söyleyecekti. Kalabalık bir askeri birlik atlarını tırsına kaldırmış yaklaşıyordu. Kampların güneyine düşen yerdeki at sürülerine doğru ilerleyen askerler de görünüyordu. Kamplardaysa ortalık ana baba gününe dönmüştü. Erkekler, kadınlar, çocuklar çadırlarından yarı giyinik fırlıyor, kadınlarla çocuklar askerleri görür görmez çığlığı basıyor, erkeklerse silahlarını almak için gerisin gerisi çadıra dalıyorlardı. Reisin çadırına baktım, kara kazan uzun bir direğin ucuna büyük bir Amerikan bayrağını bağlamış, kış alacakaranlığının boz ışığında dalgalanan bayrakla çadırın önünde öyle duruyordu. Sağından solundan geçenlere korkmamalarını, askerlerin bir zararı dokunmayacağını söylediğini işittim. Sonra askerler kampın iki yanından ateş açtılar. Bu arada genç kuryer tacirin çadırına boz harmaniye simitle Ludberg'in yanına varmıştı. Ludberg dışarı çıkıp askerleri karşılamamızı önerdi. Harekete geçtik. Daha çadırın kapısından çıkmadan askerlerin atlarından inmeye başladıklarını görebiliyordum. Gelenlerin topçu olduğunu, kampı top ateşine tutacaklarını sanmıştım. Tüfekleri ve tabancalarıyla ateş etmeye başlayınca şaşırdım kaldım. Onlara erişemeyeceğimi anlayınca ileri atıldım, er ile Smith'i orada bıraktım. Bu arada yüzlerce çayan kadını ve çocuğu kara kazanın bayrağı çevresinde toplanmaktaydı. Kuru ırmak yatağından yukarı doğru beyaz antilopun kampından da gelenler vardı. Albay Greenwood, kara kazanın Birleşik Devletler bayrağı başının üstünde dalgalandığı sürece hiçbir askerin kendisine ateş açamayacağını söylememiş miydi? 75 yaşında ihtiyar bir adam olan beyaz antilop, silahsız olarak güneşin ve rüzgarın buruşturduğu yüzüyle askerlere doğru yürüdü. Amerikan bayrağını ve kara kazanın açtığı beyaz teslim bayrağını görür görmez askerlerin ateşten vazgeçeceklerine inanıyordu hala. Albay Chivington'un yanında atını süren Beckworth'ı beyaz antilopun yaklaştığını gördü. Komutanı karşılamak üzere koşuyordu diye sonradan tanıklık edecekti Beckworth. Ellerini kaldırmış durun, durun diye bağırıyordu. Benim konuştuğum kadar düzgün bir İngilizcesiyle söylüyordu bunu. Durdu, kollarını kavuşturdu. İşte tam o sırada vuruldu. O gün çeyenlerden sağ kalanlar beyaz antilopun ölmeden önce ölüm türküsünü söylediğini anlattılar. Hiçbir şey uzun yaşamaz, toprak ve dağlardan başka. Solel ve onun halkı Arapa kampı yönünden gelerek siyah tencerenin bayrağına erişmeye çalıştılar. Solel askerleri görünce kollarını kavuşturarak öyle dinledi oracıkta. Kendisinin dostu oldukları için beyazlara karşı dövüşemeyeceğini söyledi. Gel gör ki onu vurup uzandırıverdiler boylu boyunca.